Ayrım 13. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 152. Ünlü eserlerde Türk imgesi. Mozart, Beethoven, Pushkin, Tolstoy, Rossini, Verdi, Dürer, Renoir, Shakespeare, Cervantes, Machiavelli, Voltaire, Luther, Toynbee, Flaubert, Turgenev, Liszt. Avrupalı bazı düşünürlere, sanatçılara göre Türk imajı neydi? Wolfgang Amadeus Mozart mehter müziğinden en çok etkilenen besteciydi. Diğer usta besteci ise Ludwig van Beethoven'dı. Derviş Korosu, Atina Haberleri ve Victoria Savaşı adlı eserlerinde mehteri geniş ölçüde kullandı. Ama Mozart'ı Beethoven ve diğer bestecilerden ayıran bir fark vardı. O sadece mehter müziğinden etkilenmedi. Doğrudan doğruya Türkleri konu alan Sihirli Flüt ve Saraydan Kız Kaçırma gibi eserler yazdı. Mozart hep Türk dostu olarak bilindi. Öyle ki 2. Abdülhamit Salzburg'daki Mozart Dostları Derneği'ne bağışta bulundu. Monsieur Crescendo, Giuseppe Rossini, Türkleri konu alan 4 eser yazdı. En bilineni Fatih Sultan Mehmet üzerine yazdığı Sultan II. Mehmet'ti. Ancak 1826'da Yunan bağımsızlığından etkilenen Rossini, bu esere 3. bir perde ekleyerek Yunan propagandası yaptı. İtalya'da Türkler üzerine çok sayıda operalar yazıldı. P. Bonarelli, 2. Solimano adlı Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatan operası, İtalya'nın en eski tragedyalarından biriydi. Türklerle en az ilgilenen Giuseppe Verdi oldu. Bir tek operası vardır, Korsan. 19. yüzyılın önemli bestecilerinden Franz Liszt, 1847'de Türkiye'ye geldi. Beyoğlu'nda Nuru Ziya Sokak No. 19'da yaşadı. Sultan Abdülmecid'e konserler verdi. Padişah için yazılan bir marşı yeniden düzenledi ve bu nedenle kendisine nişan verildi. Ama Liszt'in yazdığı bu marş sonradan kayboldu. Hayatlarında hiç Türk görmemişler, hayali tablolar yapmışlardı. Alman ressam Albrecht Dürer çizdiği Türk Hükümdar adlı gravürü Avrupa'da oluşmaya başlayan despot imgesinin bir göstergesiydi. Rönesans'ın önde gelen ressamlarından Andrea Mantegna resimlerinde Türklere yer veren ilk ressamdı. Floransalı Medici'ler Avrupa'da Türklerle ilgili eserleri toplayan ilk aile oldu. Bu eserlerin en görkemlisi Medici ailesinden Floransa Grand Dükü 2. Ferdinand'ın başında sarıkla, Türk giysileriyle poz vermiş tablosuydu. Harem, odalık, çok eşlilik, genel ev ve benzeri Batı'nın hep ilgisini çekti. Fantazilerinin merkeziydi Doğu. 1851'de İstanbul'da kısa bir süre kalan Gustav Flaubert, kahramanına ilk cinsel deneyini sahibinin Müslüman bir kadın olduğu Türk evinde Şela Türk, genel evde yaşatıverdi. O dönemde genel ev işleten bir Türk kadını. Ünlü Fransız ressam Pierre Renoir, Harem adlı tablosunda Türk genel evine göndermelerde bulunur. Sadece cinsellik değil, Türk barbarlığı da sıkça işlendi. Shakespeare, Otello'yu başı sarıklı çok zararlı Türk diye konuşturdu. Don Quixote'un yazarı Miguel de Cervantes, İnebahtı, Navarin ve Modon'da Türklere karşı savaştı, yaralandı. Sol elini kullanamaz oldu. Yaşamının 5 yılını Türk esiri olarak Cezayir'de sürgünde geçirdi. Cervantes'in Türkler konusunda kafası karışıktı sanki. Türklerin hoşgörüsünü överken zalim olduklarını da yazmadan edemiyordu. Rus yazar Alexander Pushkin, gezi edebiyatı türünde bir başyapıt sayılan Erzurum Yolculuğu adlı eserinde Türkler konusunda nesneldi. Aynı nesnelliği diğer Rus yazar Ivan Turgenev'de yoktu. Arefe adlı eserinde inandırıcılıktan uzak kaba bir Türk düşmanlığı yapıyordu. Lev Tolstoy Ölümsüz Yapıdı Anna Karenina'da Osmanlı-Sırp Savaşı'nı anlattı. Türk düşmanlığı ya da Sırp dostluğu yapmadı. Hangi amaçla kimler arasında olursa olsun savaşın acımasızlığını anlattı. Osmanlı'nın misafiri olan bir diğer ünlü isim ise Alphonse de Lamartine'di. İzmir Tire'de kendine verilen arazide bir süre yaşayan Lamartine, Osmanlı Tarihi adlı eserinde Haçlılara karşı Türklerin safında yer tuttu. İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee, Anadolu'ya gelip yerinde izlediği Türk-Yunan Savaşı'nda Yunanların işgalini eleştirip askerlerinin yaptığı vahşetini yazınca Oxford Üniversitesi'ndeki kürsüsünden oldu. Avrupa'daki kötü Türk imajı oluşmasına Martin Luther'in etkisi yadsınamaz. Luther için Türk Tanrı'nın gazabıydı. Machiavelli'den Montesquieu'ya kadar Avrupalı düşünürler Doğu despotizminin medeniyete düşman olduğunu yazıp durdular. İlginçtir, Avrupalı düşünürlerin bu bakış açısı Marx ve Engels gibi komünistleri bile etkilemişti. Yine de Marx ölmeseydi ziyaret edeceği yerler arasında İstanbul'da vardı. Tüm Avrupalı münevverler böyle düşünmüyordu kuşkusuz. Fransız filozof Voltaire, Müslümanların eşitçiliğinden bahsedip, misafirperverlik gibi insancıl özelliklerinden hep övgüyle söz etti. Sosyolojinin babası sayılan pozitivistlerin başı Auguste Comte, Mustafa Reşit Paşa ve Mithat Paşa'ya imparatorluğun islahı için yeni politik yollar öneren mektuplar gönderdi. Bizim kuşak olumsuz Türk imajını doğuran film olarak 1978 yapımı Alan Parker'ın yönettiği Gece Yarısı Ekspresi'ni bilir. Bir önceki kuşak ise 7 Oscar'lı 1962 yapımlı Arabistanlı Lawrence'dan haberdardır. Bu filmde İngiliz casus Lawrence Araplar için hep iyilikler yapar, Türkler ise acımasızdır. Zavallı Arap köylerini bombalar durur. Eh tabii Arap kadınlarına da tecavüz eder. Böylesine bir çiğ filmin 7 Oscar alması ise hayli dikkat çekicidir. Kuşkusuz yanlış anlamalar, anlaşılmalar zamanla törpülenecektir. Öyle ki bugün İngiltere'de tarih kitaplarının yeniden yazılması gündemde ve bu gündem İngiltere'de yeni bir tartışmaya da neden oldu. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Trevor Phillips, Türklerin İngiltere-İspanya Savaşı'nda Kraliçe 1. Elizabeth'i kurtardığını, bunu tarih kitaplarına yazmak gerektiğini söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesi şimdi de azınlıkları mutlu etmek için mi tarih kitaplarımızı değiştireceğiz başlığını attı. İngiliz milliyetçileri, İngiltere tarihi şanlı zaferle doludur, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok diye tepki gösterdi. Yani mesele döndü dolaştı, yine bizim başımıza patladı. Londra Üniversitesi'nden Jerry Broughton, Kraliçe'nin Osmanlılardan yardım istediği mektubu 2004 yılında ortaya çıkardı. Ancak bu belgeye karşı çıkanlar da oldu. Dr. Simon Adams, mektup 1585'te yazılmış, yani savaştan tam 3 yıl önce diyordu. Tartışmalar hala sürüyor. Peki bizim açımızdan gerçek ne? Bakire Kraliçe'nin bekaretini kim korudu? Bakire Kraliçe ile ilgili tartışmalara geçmeden önce yazımıza bir tespitle başlayayım. Deniyor ki Altın Çağ filminde 1. Elizabeth Türk sultanıyla mı evleneyim sözünü müstehzi bir ifadeyle söyledi. Sanıyorum kendisiyle alay ediyordu ya da filmi çekenlerle. Bakire Kraliçe 1533-1603 16. yüzyılda yaşadı. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti bir dünya imparatorluğuydu. Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Yemen, Hicaz, Suriye, Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve benzerleri Osmanlı'nın hakimiyet alanıydı. Osmanlı Kara Ordusu Viyana kapılarında, donanması Fransa'nın Nice kıyılarındaydı. Karadeniz ve Kızıldeniz tamamen Türk iç denizi, Akdeniz ise Türk gölüne dönüşmek üzereydi. Böyle bir imparatorluk karşısında sosyal ve politik meselelerle uğraşan, İspanya'nın her an yutmaya hazır olduğu bir İngiltere kraliçesi, Türk padişahından alay eder gibi bahsedecek öyle mi? Hadi oradan. Kraliçe 1. Elizabeth biyografisine geçmeden önce dönem şartlarını bilmemiz gerekiyor. Bunun içinse bir aşk hikayesi hakkında bilgi sahibi olmamız şart. 1. Elizabeth'in babası 8. Henry farklı bir kraldı. 1491'de dünyaya geldi, 11 yaşında İspanya kralı Ferdinand'ın dul kızı Aragonlu Catherine'le evlenmesine karar verildi. 18 yaşında hem kral oldu hem de dünya evine girdi. 25 yaşında Anne Boleyn adlı genç bir kıza aşık oldu. Evlenmek istedi ama İngiltere Batı Avrupa ülkeleri gibi Katolik'ti. Katoliklerde boşanma ancak Papa'nın izniyle olabiliyordu. Henry Papa'dan boşanmak için gereken izni alamadı. Katolik İspanya'nın kralı da bu boşanmaya karşı çıktı ve Kraliçe Catherine aracılığıyla İngiliz sarayındaki ağırlığını sürdürmek istedi. Papa'ya baskı yaptı. Diğer yanda Kral Henry de İspanya'nın iç işlerine müdahalesinden rahatsızdı. Sonuçta bir yıl önce Martin Luther'ın tüm kitaplarını yaktıran, protestanları idam ettiren ve bu nedenle Papa tarafından dinin savunucusu unvanını alan Kral Henry yeni bir kilise ve mezhep kurdu, Anglikanizm. Görünür neden aşk gibi gözükse de iki ülke arasındaki kıyasıya çekişme İngiltere reformlarını ateşleyen fitil oldu. Böylece Avrupa'da doğmakta olan Rönesans İngiltere'ye geldi. Bu gelişmenin bir diğer boyutu ise İngiltere'de burjuvazinin tarih sahnesine çıkmasıydı. Bu yeni üretim biçimi kendi değerlerini topluma kabul ettirmek istiyordu. Reformist Kral Henry bu arada aşık oldu Anne Boleyn'le gizlice evlendi. Aynı yıl 7 Eylül 1533'te 1. Elizabeth doğdu. Ancak şanssızdı. Teninin fazla beyaz olması nedeniyle hayalet olduğu söylenerek cellada teslim edildi. Elizabeth annesi Boleyn sayesinde kurtarıldı. Elizabeth kurtarıldı ama annesi 3 yıl sonra başka erkeklerle zina yaptığı gerekçesiyle kafası uçurularak idam edildi. Kral Henry 10 gün sonra Jane Seymour'la evlendi. Jane Seymour 1 yıl sonra Kral Henry'e en büyük armağanı verirken Prince Edward'ı doğururken öldü. Kral Henry 1543'te ölünce Edward 9 yaşında 6. Edward olarak tahta çıktı. 6. Edward 16 yaşında çocuksuz olarak ölünce 1. Elizabeth'in diğer üvey kardeşi Kraliçe Catherine'in kızı 1. Mary kraliçe oldu. İlk kez İngiltere tahtında bir kadın oturdu. 1. Mary de çocuksuz öldü ve böylece 1. Elizabeth 17 Kasım 1558 tarihinde 25 yaşındayken tahta çıktı. Evet, bu bilgilerden sonra Kraliçe 1. Elizabeth'in müstehzi ifadeyle konuşması meselesine gelebiliriz. Önce bir olgu, 16. yüzyıl boyunca en güçlü Hristiyan devleti İspanya'ydı. Osmanlı ise yazdığım gibi bir dünya deviydi. Bu iki süper güç yüzyıl boyunca birbirleriyle çatıştı. Osmanlı siyaseti gereği Katolik İspanya'ya karşı hep Protestan Hristiyanların koruyucusu oldu. İspanya tahtında Kral 2. Felipe 1527-1598 vardı. Sadece İspanya'nın değil, Sicilya, Napoli, Portekiz ve Hollanda'nın da hükümdarıydı. Venedik, Ceneviz, Malta kontrolü altındaydı. 1. Elizabeth'in üvey kız kardeşi Mary ile 4 yıl evli kaldı. Mary ölünce tahta geçen kraliçe 1. Elizabeth ile de evlenmek istedi, olmadı. İspanya, İngiltere üzerindeki nüfuzunun bitmesini, hele hele Protestanlığın gelişmesini istemiyordu. Bakire kraliçeyi gözüne kestirdi. 1. Elizabeth'i zor günler bekliyordu. Kendisi ve ülkesi tehdit altındaydı. İmdadına Osmanlı yetişti. Osmanlı önce İngiliz ticaretini destekledi. 11 Eylül 1581 anlaşmasına göre İngiliz gemileri Akdeniz'deki Türk limanlarına rahatça girip ticaret yapabilecekti. İspanya Kralı 2. Felipe Osmanlı'yı karşısına almak istemedi. İnce bir diplomasi yürütüp barış çubuğu içmek istedi. Bu hal Fransa ve İngiltere'yi korkuttu. Biliyorlardı ki Osmanlı yanlarında olmazsa İspanya onları yutardı. Osmanlı 2. Felipe'ye yüz vermedi. İngiltere'nin koruyuculuğuna devam etti. İlk İngiltere elçisi William Harborne 26 Mart 1583'te İstanbul'a gelerek göreve başladı. O tarihlerde Osmanlı tahtında Sultan 3. Murat 1546-1595 vardı. Osmanlı topraklarını genişletmeyi sürdürdü. Fas, Lehistan, Tebriz ve Şirvan gibi İran'ın bir bölümü. Kraliçe 1. Elizabeth Osmanlı yönetiminin gönlünü hoş etmek için yalnız padişah değil, padişahın annesi Valide Sultan Nurbanu'yu, eşi Safiye Sultan'ı, hocası Saadettin Efendi'yi, vezirleri, kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa gibi komutanları hediyelere boğdu. Mektuplarında putperest dediği Katoliklere karşı Türklerin yardımını istedi. Kendini İslam'a yakın göstermek için Protestanlıkta da tıpkı Müslümanlıkta olduğu gibi resimlere ibadetin yasak olduğunu yazdı. 3. Murat yanıt mektubunda şöyle dedi: "Siz dahi sütte-i saadetime itaat ve inkiyada sabit kadem olup, ol caniplerde vakıf ve muttali olduğunuz ahbarı arz ve ilam etmekten hali olmayasız." Kısaca siz büyük bir mutlulukla Osmanlı'ya bağlandınız, gerisini merak etmeyiniz diyordu. Osmanlı desteğini alan 1. Elizabeth 1588'de İspanya Armadası denilen deniz savaşında İspanya'yı yendi. Osmanlı donanması bu savaş sırasında İspanyol gemilerini Akdeniz'de oyaladı ve savaşın dolayısıyla tarihin seyrini değiştirdi. Bu savaş sonrasında İngiltere büyük bir güç olarak tarih sahnesine çıkarken Protestanlık artık durdurulamaz oldu. Sonuç olarak kim ne derse desin, hangi filmi nasıl çekerse çeksin, 1. Elizabeth bekasını, yani kalıcı olmasını ve ölümsüzlüğünü Osmanlı padişahına borçluydu. Peki bakire kraliçe istese Osmanlı padişahıyla evlenebilir miydi? 1. Elizabeth 17 Kasım 1558 tarihinde iktidar koltuğuna oturduğunda Osmanlı sarayının tahtında Kanuni Sultan Süleyman vardı. Aralarında 39 yıl gibi büyük bir yaş farkı vardı. Üstelik Sultan Süleyman baş kadını Hürrem Sultan'a hala aşıktı. Ayrıca iki eşi daha vardı: Mahidevran Kadın ve Gülfem Hatun. Kraliçe Elizabeth'in kafasındaki Doğu ve Türk imajı nasıldı bilmiyoruz. Ama harem öyle uzaktan görüldüğü gibi Batı masallarına pek benzemiyordu. Sultan Süleyman'ın eşleri arasında özellikle Hürrem Sultan ile Mahidevran Kadın arasında sürekli saç saça kavga vardı. İki sultanı ancak padişahın annesi Valide Hafsa Sultan araya girip durdurabiliyordu. Kayınvalide Hafsa Sultan saraya cariye olarak alınmış ve Yavuz Sultan Selim'in karısı olmuştu. İddiaya göre Leh Yahudisiydi. Diğer sultanlar gibi Hürrem Sultan da bu topraklara yabancıydı. Batılı tarihçilere göre Hürrem Sultan'ın gerçek adı Roxelana, Rosa, Rossa, Rosen, Ruziak veya La Rossa'ydı. İtalyan ve Fransız olduğu iddia edilmekle birlikte kökeni kesin olarak bilinmiyordu. Rus papaz Rogatino'nun kızı olduğu da, Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı olduğu da söyleniyordu. Kimilerine göre ise Hazar Yahudisiydi. Dünyayı titreten Sultan Süleyman Hürrem Sultan'ın bir sözünü iki etmiyordu. Bir hükümdarla köle kökenli bir kadın arasındaki bu tutkuyu yadırgayan halk Hürrem Sultan'ın padişaha büyü yaptırdığına inanıyordu. Kim ne yaparsa yapsın, ne derse desin sonunda Hürrem Sultan amacına ulaştı. Sarayın tek hakimi oldu. Böylece Osmanlı tarihindeki kadınlar saltanatı Hürrem Sultan'la başladı. Kraliçe 1. Elizabeth Sultan Süleyman'ı eş olarak seçmemekle kendisine ve ülkesine iyilik yapmıştı. Yoksa Hürrem Sultan'dan çekeceği vardı. Kraliçe 1. Elizabeth'in koca adayları arasında Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen 2. Selim 1524-1574 de vardı. Kraliçe 1. Elizabeth Hürrem Sultan gibi bir kayınvalide ister miydi bilinmez. Ama 2. Selim'in eşi Nurbanu Sultan da çok dişliydi. Nurbanu Sultan kimi tarihçilere göre Venedikli, kimilerine göre ise Yahudiydi. Ahmet Refik gibi tarihçiler Nurbanu Sultan'ı Yahudileri devlet işlerine karıştırmakla suçladılar hep. Yahudi iş kadını Esther Kira ile olan ticari ilişkileri bu iddiayı güçlendiriyordu. Nurbanu Sultan tıpkı kendisini yetiştiren kayınvalidesi Hürrem Sultan gibi devlet işleriyle yakından ilgilendi. Kraliçe 1. Elizabeth 2. Selim'e eş olabilir miydi? Sanmam. Padişah eşi ve kızlarından çok çekmişti ve kraliçeyi görecek gözü yoktu. Peki kraliçe 1. Elizabeth tahtın bundan sonraki hakimi 3. Murat'la evlenebilir miydi? Bunun yanıtı için sadece bir örnek olay yazalım. Nurbanu Sultan kocası 2. Selim vefat edince ölüm haberini kimseye bildirmedi. Kocasının cesedini oğlu 3. Murat Manisa'dan İstanbul'a gelip tahta oturana kadar sarayın buzhanesinde sakladı. Kraliçe 1. Elizabeth kuşkusuz Nurbanu Sultan gibi sert bir kayınvalide istemezdi. Ama 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan da Valide Sultan'ı aratmayacak bir kişilikteydi. Safiye Sultan'ın biyografisi hakkında türlü iddialar var. Adriyatik denizinden bir gemiyle geçerken korsanlara esir düşmüş, önce Ferhat Paşa'ya sonra güzel ve zeki oluşu nedeniyle Osmanlı Sarayı'na satılmıştı. 3. Murat Safiye Sultan'ı çok sevdi ama bu durum annesi Nurbanu ile aralarının açılmasına neden oldu. Nurbanu Sultan gelini Safiye Sultan'ı gözden düşürmek için oğluna dünyalar güzeli cariyeler sundu. Ne yapsa ne etse 3. Murat'ı Safiye Sultan'dan vazgeçiremedi. Nurbanu Sultan ölünce Safiye Sultan Osmanlı Sarayı'nın tek hakimi oldu. Rahmetli kayınvalidesi Nurbanu Sultan'ın Yahudi Esther Kira ile yürüttüğü ilişkileri bile devam ettirdi. Kraliçe 1. Elizabeth ile iyi ilişkiler kurdu. 16. yüzyıl artık geride kalıyordu. Kraliçe 1. Elizabeth hala bekardı ama artık yaşlanmıştı. Safiye Sultan'ın oğlu 3. Mehmet tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Kraliçe ise 58 yaşında. Bu evlilik gerçekleşebilir miydi? Sultan 3. Mehmet'in gözü Handan Sultan'dan başkasını görmüyordu. Dolayısıyla bu evliliğin gerçekleşmesine de olanak yoktu. Kraliçe 1. Elizabeth ile Sultan 3. Mehmet aynı yıl 1603'te vefat ettiler. Şaka bir yana gelelim sorumuza. Hani filmde kraliçe soruyor ya, Türk sultanıyla mı evleneyim diye. Öncelikle belirtelim, seçen kraliçe değil, Osmanlı padişahı olurdu. Ve veraset meselesi yüzünden bakire kraliçenin de pek şansı yoktu. Yazmadan edemeyeceğim. İngiltere feodalizmi tasfiye edip kapitalizmin çarklarını döndürüp toplumu harekete geçirirken Osmanlı siyasi açıdan dünya devi olmasına rağmen ticari hayatındaki dinsel gelenekçilik yüzünden hem ticari hem de kültürel anlamda gericileşme sürecine girdi. Bugün durum ortada. İngiltere nerede, biz neredeyiz? Onlar Kraliçe 1. Elizabeth için film üzerine film çekiyor. Biz her şeyi sineye çekiyoruz. Tartışmıyoruz bile. Bakire Kraliçe 1. Elizabeth bugün İngilizler için kahramandır. İngiliz milliyetçiliğinin temelini o atmıştır. Özellikle son yıllarda İngiliz milliyetçiliğinin giderek artması 1. Elizabeth dönemini araştıran, yorumlayan çalışmaların yapılmasına neden oldu. Bu minik bilgilerden sonra dönelim bize. Kraliçe 1. Elizabeth'in yaşadığı 16. yüzyıl Osmanlı Sarayı'ndan bazı başlıklar verelim. Osmanlı tarihindeki kadın saltanatı bu yüzyılda başladı. Niye? Kimdi bu kadınlar? Sultanların kökenleri konusunda elimizde doğru dürüst bilgi yok. Ama bu padişah eşleri kadınlar ülkenin iktisadi işleriyle bile ilgilendi. Nurbanu Sultan ve Safiye Sultan başta Ester Kira olmak üzere Yahudi sermayesiyle çok sıkı ilişki içine girdi. Niye Yahudi sermayesiyle? Hristiyan tüccarlar bu ilişkilere nasıl bakıyordu? Osmanlı sadrazamı, elçisi, doktoru ve benzerleri 16. yüzyılda neden artık Yahudiydi? Sarayda Yahudi nüfuzu neden artıyordu? Nurbanu Sultan'ın damadı Sokollu Mehmet Paşa'nın hem doktoru hem siyasi danışmanı Yahudi Salomon ben Nathan Ashkenazi'ydi. Nurbanu Sultan'ın diğer damadı Siyavuş Paşa Yahudi Benvenista'yı diplomat olarak kullanıyordu. Peki tüm bunlar şaşırtıcı mı? Hayır. Bakınız bizim tarihimizde 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudilere Osmanlı kapısını açtı cılız cümlesi dışında bu konuyla ilgili pek çalışma yapılmamaktadır. Niye? Oysa 1492'de Osmanlı'ya gelenler doktor, fizikçi, kimyacı, matematikçi, müzisyen ve benzeri kalifiye elemanlardı. İspanya Endülüs'te dünyanın en ileri ilim adamlarını barındıran Yahudi toplumu gelip sığındığı Osmanlı topraklarında neler yaptı? Osmanlı'yı siyasi, iktisadi ve kültürel olarak nasıl etkiledi? Endülüs'ten gelen Yahudi devrimciliği antitezini oluşturup Osmanlı'yı muhafazakarlığa mı iteledi? Biliyoruz ki 16. yüzyıl Osmanlı'nın Avrupa kapılarına dayandığı yüzyıldı. Sonra duraklama ve gerileme dönemi başladı. Buna etki eden faktörlerin başında Osmanlı pazarındaki amansız Yahudi-Hristiyan kapışmasının etkisi var mıydı? Soru çok, uzatmayayım. Bu konuda birkaç cılız çalışma dışında bizde neden hiç araştırma yoktur? Kraliçe 1. Elizabeth'in yaşadığı 16. yüzyıl dönemine ilişkin olarak ülkesinde romanlar yazılır, tiyatrolar oynanır, diziler, filmler çekilir. Bizde ise sadece aktarmacılık vardır. İngiliz doğru, yanlış ya da eğik yazar, biz olduğu gibi doğru kabul ederiz. Örneğin bizim tarih yazıcılığımızda Osmanlı Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa büyüktür. Peki niye büyüktür? Büyük sıfatını kim vermiştir? 1838'deki İngiliz-Osmanlı ticaret anlaşmasıyla Türk-Müslüman tüccar ve esnafını yok eden bu sadrazam değil miydi? Bize reform diye yutturulan Tanzimat Fermanı'nı, Avrupa'nın istediği açık pazar düzeninin gerekli kıldığı mali ve idari reformlar için çıkarmadı mı? İlk dış borçlanmayı o yapmadı mı? En çok rüşveti yiyen o değil miydi? Yabancı devletlerin desteğini alarak makam ve mevki kapma dönemi onun döneminde başlamadı mı? Ve bizim tarih yazıcılığımız Mustafa Reşit Paşa'yı büyük sadrazam diye yazmaktadır. Neden? Çünkü bizde Anglo-Sakson tarih yazıcılığı hakimdir. Bu ezberi bozmalıyız. Kim büyük, kim küçük tanımalıyız. Bu büyük sadrazamın bir marifetini yazalım. Büyük müymüş, hep birlikte görelim. 13. Ayrımın sonu, sayfa 163.